İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı hocamız Profesör Doktor Celal Türel. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugünkü programımızda ortak yaşama kültürüyle ilgili konuşmak istiyoruz. Ve nedense ben böyle biraz ağır başladım çünkü kafamda bu meseleler o kadar çok şeylerle bir arada geliyor ki, yani bir kere ortak yaşama ve bunun bir kültürü mü olmalı, böyle bir kültür mü oluşmalı sorusu kafamda oluşuyor bunu sizinle konuşurken. Demek ki çok kolay bir şey değil, hemen böyle ha deyince olacak bir şey
evet.
Değil. Aslında baktığınızda çok rahat bir biçimde işte burada yaşıyoruz, sokakta yaşıyoruz, marketteyiz beraber, okullardayız, camilerdeyiz vesaire. Ne var ki yani, niye bundan illa bir de söz etmek durumundayız ki diyoruz ama zannediyorum biraz yani olmadığı, yaşayamadığımız, birbirimizle tam olarak herhalde o uyumu sağlayamadığımız zamanlarda işte dönüp tekrar bu konuları konuşma ihtiyacını daha çok hissediyoruz.
Çok doğru.
Bunun temeline koymamız gereken bir şeyler varsa eğer, ben biraz Kur'an'ı okurken o anlamda insanlık ortaklığı, yani insan olmada ortaklık ve Allah'ın bizi bu konudaki eğitmesine atıfta bulunmak
evet.
istiyorum. Çünkü sizinle daha önce bir program yaptık ve orada kardeşlik ve din kardeşliği konusunu konuştuk ama yani insanlık ailesi olarak da bizim birbirimize karşı bir sorumluluğumuz var ve Allah'ın yaratışındaki hikmetlerden biri bu. Yani Hucurat suresi 49. Hucurat suresinin 13. ayetinde ey insanlar diye hitap ederek başlıyor ve biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve sizi kavimler ve kabileler haline getirdik ki birbirinizi tanıyabilesiniz diye de devam ediyor. Bunun sonu bizim daha önce programlarımızda konuştuğumuz birbirinizden üstünseniz
evet.
Yani orası sadece sizin bize karşı olan sorumluluğunuzu ne kadar farkındasınız. Bununla
evet.
biz sizi ölçüyoruz. Irklar, kabileler, renginiz, diliniz değildir. Çünkü biz yaptık bunu zaten.
Elbette.
Yani Allah'ın kendi yaratışıyla bir çelişme yok bu hı-hı. ifadelerde. Peki bizi niye birbirimizi tanımaya, tanışmaya sevk ediyor? Bu çok açık. Yani biz kendimizi bulduk. Burada bulduk ve çok çeşitli varlıklarız. Hı-hı. Her birimizin hiçbir şeyi birbiriyle aynı değil. Yani parmak uçları bunun herhalde en önemli örneği
çok
değil
doğrudur.
Mi? Çok unik, biricik hı-hı. varlıklarız. O zaman ne demek istiyor Allah? Biz buradan ne öğrenmeliyiz, ne anlamalıyız? Tanışmak ne demek? Birbirimizle daha iyi tanışırsak daha mı iyi bir ortak yaşama kültürü ortaya çıkarız ve bu kavgalar, bu şiddet hı-hı. acaba olmaz mı diyerek sözü size bırakıyorum. Buyurun
şöyle
hocam.
Başlasam acaba. Dile kolay olan şeyler özünde kolay değil. Yani bunlar belki sözde kolay görünse de özü itibariyle çok zor olan hususlar. En basitinden aynı karından olan Habil ile Kabil'in efendim daha peygamber çocukları olmalarına rağmen birbirlerini katledecek seviyeye gelmeleri bu işin hakikaten zor olduğunu da gösteriyor bize. O yüzden benim kanaatim ister ortak yaşama deyin, kavramların ima ettikleri anlamlı olduğu için birlikte yaşama deyin, bir arada yaşama deyin, çok kültürlülük deyin, hiç fark etmez. Bu kavramların ima ettikleri bana göre aynı. Her daim ahlaki anlamda sorun olmuştur.
Hı hı.
Fakat bugün yaşadığımız problem geçmişe göre nispi anlamda farklılıkların ön plana çıktığı, monoblok dünyadan, tek parçalı dünyadan ya da geçmişteki o değişime uygun bir hareketten çok hızlı hareket etmeye, hıza, haza, işte ne diyelim, farklılıkları ön plana çıkarmaya başladığımız veya bugün ifadesiyle çok kültürlülük dediğimiz bir hengamenin içine girdik. Bu ister istemez farklı olanın geçmişte bilgi ve görgümüze göre alışık olduğumuz, aşina olduğumuz yaşamından farklı yaşamlara karşılaşıyoruz ve nasıl davranacağımızı, birlikte nasıl yaşayacağımızı problem haline getirecek sorunlarla karşılaşıyoruz. Yani bunun bir dünya sorunu, biraz da iddialı konuşuyorum, çözülemeyecek bir sorun olduğunu ifade edeyim. Yani ayet her ne kadar tearifü bir ide, bir varılması gereken
uzak hedef değil mi hocam?
Tabii. Hedef gibi gösterse de bir dünya sorunudur bu. Peki o zaman çözemeyeceksek bayrağı çekelim, bu işten vazgeç. Hayır. Bunun her daim problem olacağını ama bu problemlerle beraber yaşamaya alışmak zorunda olduğumuzu fark etmemiz lazım.
Yani çözüm üretmenin aslında problemin farkında olmaktan geçtiğini anlıyorum ben sizin söylediğinizden.
Kesinlikle
yani,
çünkü.
Evet, bu bir problemse karşımızda duruyorsa önce bizim bunu bir problem olarak görmemiz gerekiyor.
Peki bu problem nereden başlıyor diye baktığımızda ayet, başka bir ayette de şöyle ifade ediliyor. Özellikle Rum suresinde göklerde ve yerlerdeki hem yaratılışta ve içeriğinde farklılıklar da benim ayetim diyor Cenab-ı Hak. Yani çok kültürlü, çok çeşitli bir dünyanın karşısında olduğumuz, içinde olduğumuz gerçeğiyle de. Dolayısıyla herkes biricikli. Hı hı. Bu meseleyi eğer bu şekilde alırsak, meselenin aslında iç içe geçmiş kürelerden oluştuğunu görebiliyoruz. Şöyle ifade edeyim. Yani ortak yaşama kültürü, çok kültürlülük, bir arada yaşama iç içe geçmiş kürelerden oluşuyor. Bununla şunu ifade ediyorum. Mesela öncelikle kültürlülük bir psikolojik sorun. Bir üst aşamada benlik sorunu, bir üst aşamada siyaset sorunu, bir üst aşamada ahlak sorunu. Dolayısıyla iç içe geçmiş. Mesela
yani en nihai olanında aslında bizim bir dünya görüşüne ihtiyacımız var herhalde.
Ahlakla birlikte.
En dışarıdan en içeriye doğru girebilmek, nüfuz edebilmek için aslında yukarıda bir dünya görüşünün olmuş olması lazım. Kur'an aslında bize bunu sağlıyor. Benim, bu nihai hedefi ortaya
benim
koyarak.
Benim ifademle bir medeniyet perspektifi lazım.
Evet.
Mesela bu farklılıklar dediğinizi psikolojik seviyede alalım. Ahmet İnam hocamızın özgürlük ve özgelik bağlamında birlikte yaşama diye bir makalesidir. Özgürlük ve özgelik ne demektir? Özgelik size mahsus olma. Hı hı. Özgürlük ise başkası. Mesela insan başkalarından her daim etkileniyor. Ama kendi içerisi ise her daim kendisinin dediği olmasını istiyor. İnsan psikolojik anlamda dışarıdan etkilenmeyle İçeriden geleni uzlaştırmak, bir kıvamı oluşturmak zorunda.
O zaman mesela, en zor yer burası. Buradan çıkamadığımızı şimdi fark ettim neredeyse.
Şimdi şöyle daha iyi ifade edeyim. Yine bir hocamızın yazdığı makale, yaşama dünyası korkuyla nefret arasında. Dolayısıyla eğer birinci küreyi, psikolojik küreyi alırsak, mesela o farklılığı, insan farklı olmak istiyor. Bu çok doğal bir şeydir. Fakat bu farklılık başkasına rağmen, başkasından bencillik dediğimiz kendi noktayı nazarına olursa özgelik özgürlükten eksik kalıyor. Yani siz öyle bir denge oluşturacaksınız ki başkası sizi bir noktaya kadar etkileyecek. Ha, hiç etkilemedi, bencilsinizdir o zaman. İnsan böyle bir varlık değil. Etkileyen ve etkilenen varlık.
Etkilenen bir varlık.
Bunun bir dengede olması lazım. Hı hı. Tümüyle etkileniyorsa özür dilerim. Bugün ifadesiyle eziksinizdir. Tümüyle etkiliyorsa da bencilsinizdir. Dominanttır.
Tabii.
Ve insan hakları dediğimiz, yani başkalarıyla ilişkili. Dolayısıyla psikolojik seviyede önce bir kişilik oluşturmak lazım. Kişilik oluşturmak ötekiyle beraber oluştuğu için, yani kişilik, hadi ben bir inşaat yapayım da kişiliğim olsun değil. Kişilik tabiri caizse bir ömür boyu insani alanda başkalarıyla ilişkilerimizde inşa ettiğimiz bir husus.
Her seferinde yeni bir durum değil mi hocam? Yani kendinizi bile bazen tanıyamıyorsunuz. İşte o demek yani. Çünkü zaten, o duruma göre bir şey oluşuyor. Öyle bir tepki, öyle bir hareket gerekiyor size.
Bizim ifademizle batıda identity'dir bu. Hı hı. Identity. Kendi olmak.
Kendi olmak.
Şimdi
bu bir süreç.
Şöyle ifade edeyim. Kim ki yolda gidiyor, bir elbiseyi görüyor, etkilenmiyor. Buyurun hadi. Hani kendiniz olacaktınız, etkilenmeyecektiniz. Bu mümkün değil. Kendi olmak dediğimiz bir kimliğe sahip olmak hiç etkilenmemek anlamında değil. Hep etkilemek anlamında da değil. Dolayısıyla kimlik sahibi olmak bir ömür boyu sürüyor. Burada da hemen şöyle anlaşılmasın. Genelde insanlar kimlik dediğimiz şeyin hiç bozulmayan, değişmeyen, hayır. Mesela birlikte yaşama kişiler arası ilişkide eğer isterseniz öteki beriki ya da ben ve başkası kavramını alalım. Ben ve başkası ilişkisinde ne ben ne başkası sabit kişilikler değildir. Her ikisi de ilişkiye girdiği andan itibaren birbirini etkiler ve etkilenir. Dolayısıyla sabit bir kimlik dediğimiz, kendilik dediğimiz bir şey yok. O zaman kendilik nedir? İnsanın bütün hayatı boyunca kendi çabasıyla, kıvamla, el yordamıyla ya da kendine mahsus bir şekilde oluşturmaya çalıştığı bir hususiyet, özellik. Bunun farkında olabilmek, yani kişiliğini oluşturabilmek birinci seviyede çok zor bir hadise.
Yani kürenin merkezindeyiz hala şu anda.
Elbette
ne, daha
çıkamadık. Ne küreler
saydınız bize, kürenin merkezindeyiz.
Mesela,
bakalım ne olacak?
Mesela bir adım atalım. İlişkiyi öteki, ben ve öteki ya da ben ve başkası şeklinde düşünelim. Ben ve başkası mecbur olduğumuz bir ilişkidir. Yani hiç kimse, bu ontolojiktir. Yani Cenab-ı Hakk'ın yaratma dediğimiz hususiyeti, ben olmadan başkası sen, sen olmadan ben olmaz. Ben ve sen ilişkisi zorunlu bir ilişkidir. Peki bu ilişki zorunluysa nasıl olması gerekir? Benim hakim olduğum bir ilişki doğru bir ilişki değildir. Senin hakim olduğu bir ilişki doğru bir ilişki. Peki nasıl olması lazım?
Ama yaratılışta hocam öyle şeyler var ki işte zaten herhalde o denge dediğiniz şey, yani Allah'ın sizi bu dünyada insanileşme yolunda denediği şeyler. Yani dengeye
çok doğru.
Çünkü o hakimiyet duygusu müthiş bir şey. Yani bazılarında daha da yüksek seviyede ve herhalde onu besleyen bu nefis dediğimiz şey de sürekli çalışan, hiç tatile çıkmayan bir şey değil mi? Yani hep sizin için, hep her şey sizin için, her şey sizin merkezinizde olsun bitsin isteyen bir şey.
Eğer metafizik bir referansınız, yani bütün bu olup biteni yukarıdan görebilecek, işte tearüf dediğimiz şey, hı-hı, yukarıdan görebilme. Hı-hı. Mesela Kur'an-ı Kerim bütün bu hayatın bir oyun ve eğlence olduğunu söylerken, İnsanlar genelde şöyle anlaşıyor. Ya işte değersiz oyun ve eğlence. Burada oyun ve eğlencenin anlamı şu. Cenab-ı Hak katında bütün bunlar sizin çabalamalarınızdan ibarettir. Yoksa
evet,
anlamsız, değersiz değil. Şimdi tekrar ben ve öteki ilişkisine gelince, şimdi bu ilişki nasıl olması lazım? Bu bağlantı nasıl kurulacak mesela? Batı dünyası, eğer onun anlamıyla gidersek, insan insanın kurdudur. Ya da biraz daha abartarak söylüyorum, başkası cehennemimdir. Şimdi böyle bir ilişkide ister istemez ilişkisellik ortadan kalktığı söylenebilir. Çünkü ilişki kurulmuyor. Peki o zaman nasıl bir ilişki olması lazım? Mümin müminin yaranıdır ya da insan insanın kapısıdır, umududur, yurdudur. Olumlu şeyler söylemeniz lazım. Hı-hı. Şimdi umududur, yurdudur demek de meseleyi çözmüyor. Peki nasıl ilişki olması lazım? Çok basit, hemen ifade edelim. İşte bugün kimlik kişilik tartışmalarına girdiğimizde, ben kendime dair her türlü tanımlamayı yapabilirim. Bir adım sonra siz de kendinize dair bütün tanımlamalarınız ona göre olması lazım. Peki o zaman ben bana göre tabiri caizse bir inşa yapıyorsam, siz de size göre, peki bunlar nasıl uzlaşacaklar, nasıl birleşecekler, nasıl ortaklaşa? O yüzden ortak yaşama kültürü dediğimizde pek çok hocamız tabiri caizse karşı durma dedik ya, birlikte yaşama. O zaman da şöyle bir itirazımız var. Evet, birlikte yaşıyoruz. Yani bu gezegende insanlardan başka canlıların olmadığını, yani sizin bizim gibi canlılar, birlikte yaşıyoruz. Ama birlikte yaşamak gerçekten yaşamak mıdır? Mesela nitelik açısından söyleyelim. Evlerimizi alalım. Bir evde babanın bilgisayar başında olduğunu düşünün. Annenin işte örgü ördüğünü veya işte geleneksel bir tipoloji bilinçaltını
çizmeye çalışıyorsunuz ama her şey çok değişti.
Çocuğunda işte bilgisayarıyla.
Şu an herkes bilgisayar başında hocam. Hiç rahat olun.
Tamam. Peki şimdi siz diyebilir misiniz ki birlikte yaşıyorlar bunlar? Aynı mekanı paylaşıyorlar.
Sadece aynı mekandaki bir nefesi
tabii
tüketiyorlar.
Ama burada sıkıntımız şu.
Evet.
Birlikte yaşamak, ortak olduğumuz hususiyetleri farkına vararak yaşamak. Dolayısıyla birlikte yaşamak derken mecbur olduğumuz bir yaşamı kastetmiyorum. Aynı mekanda yaşamı kastetmiyorum. Neyi ortaklaştığımız konusu. Çünkü farklılıklarımız herkes birbirinin farkında.
Bu farklılıkları aslında olduğu gibi kabul etmek ama yani o bir seviyede. Sadece o seviyede kalmak değil ya, orası çok yıpratıcı
gitmek
bir şey. Evet. Yani farklılıklar sizden daha önce öğrendiğimiz şeyler bunlar. Yani bir hürmete değer bir alan olarak kalacak.
Elbette.
Çünkü Allah bizi böyle yarattı. Biz kendimizi böyle bulduk.
Ama
ben farklıyım dayatması nedir?
Veya daha
farkınızı dayatarak bundan bir şey inşa etme dayatması nedir? Bu acayip bir şey.
İşte İslam düşüncesi kesretteki vahdeti ya da farklılıkları cem edebilecek bunların bir zenginlik olduğunu söylüyor. Ama siz psikolojik açıdan hayır zenginlik değil herkes bana uymalıdır dediğiniz andan itibaren monobloktu. Mesela bir örnek vereyim. Orta çağlarda insanların farklı giyinmesi doğal bir şey miydi? Yani hep aynı giyinirlerdi.
Sanki filmlerde gördüğümüz kadarıyla hemen hemen aynı değil
aynı
mi? Yani
mesela
Amişler, kimseyi ayırmazsınız tabii.
Mormonlara bakın.
Hala öyle bir yaşantı içerisindeler.
Peki bugün için mümkün mü?
Hocam çok zor. Tam tersi, hele çocuklarımız istiyorlar ki her şeyimizle bir diğerinden farklı görünelim.
Ama burada sıkıntımız şu. Bu farklılıkları tabiri caizse benimsemek ve bunlar üzerinde ortaklığa gidebilmek sıkıntısı.
O zaman farklılığı bir kimlik olarak ele alıp işte bununla amel etmeye başladığınızda ortak zemin kurulamayabiliyor.
Hürmet dediğimiz şey
ortadan kalkıyor.
Yani sizin kişiliğinize yani bir birey olmanıza, bir ben olmanıza izin veya bizim ifademizle onu kabullendiğiniz andan itibaren farklı olduğunuzu da kabul ediyorsunuz.
Korkuyor muyuz birbirimizin farklılıklarından hocam?
Elbette.
Niye korkuyoruz? Bu psikolojik süreçten hani korku ve nefret diye dediniz ya buradan buraya uzanan
yaşama
bir
alanı,
yaşama
çok
alanı
doğru
dediniz ya. Herhalde
siz
bizi belirleyen şeylerden biri bu.
Elbette mesela en temel evlilik ilişkisinde niye kavga ederler insan? Çok basittir. Sahiplenme ilişkisi benim sözüm senin sözün meselesi. Şimdi bu şu anlama geliyor. Ben onun için ortak yaşam derken artık insanlar bir çatı altında bile ortak yaşamıyorlar. Niye yaşayamıyor? Çok basit. Ortaklıklarının değil, kendi isteklerinin olmasını istiyorlar. Ortaklık ne demektir? Ne de ortak olduğumuzun farkına varmak. O ortak olduğumuz çizgileri mesela Kur'an-ı Kerim 2'de 1 hatırlatıyor. Diyor ki aynı geminin yolcularısınız.
Evet.
Bu çok anlamlı bir mesajdır. Mesela aynı ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla bunun farkına vardığımızda ortaklıklarımız nedir? Söz gelimi bir dile sahibiz. Ama senin ana dilin şuysa, benim ana dilim buysa farklılık. Peki bu farklılıkları nasıl cem edeceğimiz? Bu bir kültür işi artık.
Evet.
Şimdi başladığımız noktada geçmişte bunlar tabiri caizse vahiyle, dinlerin etkisiyle tabiri caizse tek düze edilen ya da tek bir seviyede ehl-i sünnet nedir? Ehl-i sünnet bir çizgidir. Ama modern dünya artık farklılıkları, çeşitliliği, çok kültürlülüğü indükte eden bir özellik.
Bunu fark ettik yani en azından artık bunun farkındayız. Geriye dönüşü yok bunun.
Küreselleşme dediğimiz şey hakikaten çift kutuplu bir şey. Bir taraftan tek tipleştiriyor ama diğer taraftan tek tipten bıkan insanlara çokluğu getirmek istiyor. Yani insan devamlı o çoklukla. Dolayısıyla bir dikotomiyle karşılaşıyoruz. O dikotomiyi bir şekilde uygun bir kıvama getirmemiz lazım. Burada bu meselenin dünya çapında bir problem olması son 200 yıldır gerçekleşiyor. Niçin? Çünkü farklılıklar o kadar aşikar hale geliyor
hale
ki.
Aşikar hale geldi. Evet. Bütün
yani,
mesele bu.
Geçmişte farklılık yok muydu? Vardı. Fakat bu farklılıklar göz ardı ediliyordu ya da ön plana çıkmıyordu. Yani siz nerelisiniz dediğinizde köyünüzü bahsetmiyordunuz, ülkenizi söylüyordunuz ya da kimliğinizi söylüyordunuz. Mesela geçmişle bugün arasındaki temel fark, 500 sene önce insanlar önce dinini söylerdi. Ama bugün siz de çalıştınız gender, yani cinsiyetini söylüyor. Ben önce bir kadınım, bir erkeğim diyor. Dindarlık vesaire. Dolayısıyla o birlik dediğimiz, o birlikteliği sağlayan unsurlar arka planda kalıyor. Şimdi bu farklılıklara rağmen nasıl yaşayacağız? Ha, o zaman işte daha önce sizinle konuştuğumuz kardeşlik bir insanlık ufku oluşturmaktır. Yeni bir insanlıkta. Yani insanlığı, insanlık ailesinin ne anlama geldiğini Kur'an'ın ifadesiyle yeniden üretmemiz lazım. Ortak olduğumuz noktaların farkına varmak, farklılıklara saygı gösterebilmek, çok kültürlülüğü desteklemek. Çünkü 19. yüzyıla kadar 20 küsür medeniyet varken şu an 3 tane medeniyet kaldı. Yüzlerce dil varken...
Nasıl olabildi hocam bu? Nasıl yani? İnsan dünyası, aynı zamanda bu kadar da tahrip edici bir varlık değil
Batı
mi?
Batı dünyası özellikle modernlikle tek tipleştirmeye çalıştı. Doğru. Yani kendi düşüncesinin yegane erişilmesi gereken bir noktayı nazar olduğunu empoze etmeye
onun
başladı.
Onun en iyisi olduğunu düşünüyordu elbette, herhalde o zaman. Elbette. Kötülük için yapmadı bunu ama geldiğimiz noktanın o öyle bir iyi bir nokta olmadığını onlar da görüyor.
Fakat işte burada tekrar yine psikolojik ya da ihtiyaçlara gidiyoruz. Bunun farkındalar ama emperyal dediğimiz, sömürü dediğimiz, başkasının dilini, başkasının nasıl yaşayacağına nasıl karar verebilirsiniz siz? Yani temelde mesele şu. Yani bir insan kendini ortaya koyabiliyorsa, kendisini böyle tanımlıyorsa sizin bu noktada ona müdahale değil, onu uzlaşma de dediğimiz. Yani desteklersiniz. Evet. Fakat burada da sıkıntı şudur. Sen ve ben arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağı, öteki ve beriki. Bu mesele demin ifade ettim. Temelde psikolojik başlıyor ama mesela Türkiye için söyleyeyim, ülkemiz için yeni bir siyaset lazım. Yeni bir demokrasi anlayışı, yeni bir insanlık, vatandaş tanımı lazım. Yeni bir anayasa lazım. Çünkü herkesi bu farklılıkları içerecek. Ama bunun ötesinde ben-sen ilişkisini oluşturacak ki bizim felsefi anlamda en temel zemin ahlaki bir zemindir. Bu ne demektir? Önce seni, önce ötekini kabul etmek. Ötekinin varlığının senin için bir rahmet olduğunu, bir kapı olduğunu, bir ufuk olduğunu, öteki benim cehennemim değil, tam tersi bir ufuk olduğunu. Mesela ötekinin dili bana dayatılsa bile ötekinin dilini öğrenmekle benim zenginleşeceğimin farkına varmak. O yüzden de en temelde farklılıkların bir zenginlik olduğu anlayışını, Cenab-ı Hakk'ın işareti olduğunu anlarsak, bütün bunların da tevhid dediğimiz bir birlik içinde oluşmasını umduğumuzda işte tevhid sosyolojisi ya da tevhid dediğimiz düşünce burada gerçekleşiyor. Ortak yaşama dediğimiz.
O zaman Müslümanların herhalde bu medeniyet çağrışımlarını yeniden taşıması lazım günümüze. Yani bir şey var, bir bunun teolojisi var en azından, değil mi? Ayet bize doğrudan böyle bir yönlendirmeyle yardımda bulunuyor. Böyle yapasınız diye ben böyle yarattım demek ne demek? Bizim bunun hikmetini anlayacak çalışmalar elbette ortaya çıkarmamız.
Yani bu anlamda
bilimsel olarak, medeniyet olarak, yaşama kültürü olarak bu bizim vazifemiz, sorumluluğumuz. Ama belli ki psikolojik blokajlarla bugüne kadar
veya şöyle ifade edelim, alemdeki o dinamik yapının farkına varmadığımız için geçmişteki çözümlerimizin bugün için yeterli olduğunu düşünüyoruz.
Düşünerek.
Hayır. Yeniden insanı inşa etmemiz lazım.
Her gün, her an insan ben ve öteki ile ilişkisini gündeme getirecek.
Yani ben ve öteki ilişkiye girdiği andan itibaren biz modernlikle ilişkiye girdiğimizde modernliği değiştirmiyoruz. Modernlik de bizi değiştiriyor. Dolayısıyla bunların aslında yoğrulabilen, birbirini etkileyen ilişkiler olduğunu gördüğümüzde yeniden insanı inşa etmemiz lazım. Yeniden kültürümüzü inşa. Ben kültür derken onu kastediyorum. Yani İnsani anlamda yapıp ettiklerimizle oluşacak. Yoksa ufku terk edelim anlamında tearüf dediğimiz, müminlerin kardeş olduğu, insanlığın bir...
Bunlar.
Hayır, bunları terk etmek değil. Bu üst kavramlara
insanlığın... Ayakları yere basan çok, çözümler üretmemiz
lazım. Çok doğru. İnsanlığın o dinamik yapısına uygun gayretlerle açıklamalar getirmek lazım geldiğini düşünüyorum.
Evet, yani bu güç bizde var ama birazcık biz herhalde başka şeylerle uğraşmaktan,
sosyal bilimler dediğimiz insanı yeniden tanımlamalıyız. İnsanın nasıl
çalışmamız lazım.
Elbette insan felsefesi.
Bu programlarda işte bunun için biraz ufuk oluyor hocam. Çok
İnşallah.
Teşekkür ediyoruz size. Bugünkü konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Celal Türer idi. İyi günler sevgili dinleyiciler.
İlahi Nizam ve İnsan.